Merhabalar, ben Nide Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum mimar, öğretim görevlisi, yayıncı, yazar ve tabii ki mimarlık tarihçisi Profesör Doktor Uğur Tanyeli. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Erhan Berat Fındıklı ile yaptığınız Nehir Söyleşi kitabını okudum ben. Toplumsal Hafıza, Mimarlık, Tarih ve Kuram Everest yayınlarından çıkmış. Şimdi orada Nehir Söyleşi içerisinde o kadar güzel şeyler var ki yani sizin böyle akademik hayatınızı, doktora tez zamanlarınızı bir Brezilya dizisi izler gibi okudum bir taraftan. Ve hem içim yandı, böyle üzüldüm, darlandım. Bir taraftan da işin dedikodusu olsun bu su ya, Türkiye'de her şey aynı diyerek baktım. Onun için de bu profesör doktor unvanı bana çok değerli geldi, söylemek istedim açıkçası.
Teşekkür ederim ama ben hiç kullanmıyorum, farkındaysanız. Hiç kullanmam.
Fark ettim onu. Siz çocukluktan beri aslında mimar olmak isteyen biriymişsiniz. Bu enteresan. Ailenizde mimar var mı? Nasıl oldu o?
Ailemde en yakınlarımdan mimar olan yoktu ama biraz daha uzağa doğru gidildiği zaman mimar, hatta mimarlar vardı. Ama diyelim ki ailemden diye konuştuğum zaman amcam babam falan gibi birisinin mimar olduğunu söyleyemem. Dolayısıyla aile içinden kaynaklanan bir nedenle mimar oldum diyemem. Niye bu kadar meraklıydım vallahi ben de doğrusu bilemiyorum ama kendimi bildim bileli neredeyse mimar olmak istedim. Hep düşünmüşümdür. Ufaktan hatta projeler bile çizerdim. İlkokul 3. sınıftaydı yanlış hatırlamıyorsam mimar olmaya karar vermem ki. Bu da hani olsa olsa fazla inatçı ve tutturuk biri olduğum sonucuna varabilirsiniz. Böyle bir nedenle bu kadar uzun süre mimar olmayı istemenin herhalde böyle bir gerekçesi olsa gerek. Ama mimarlığa özellikle meraklı kişiler vardı ailede. Mimar olmayan ama mesela anneannem mimarlığa gerçek anlamıyla meraklıydı. Ben daha küçücük bir çocukken beni Selimiye'ye götürdü. Şimdi hangi anneanne kalkıp da hapkadar bir çocuğu ille de Selimiye'ye götüreyim, görsün, mimar olmak istiyor madem, bir fikri olsun. Böyle bir herhalde başlangıç avantajı herkeste yoktu. Bende vardı, bazı konularda gerçekten ailemden destek de gördüm. En azından dur bakalım nereyi kazanacaksın kimse demedi bana söz kelime. Genellikle çocuklara Türkiye'de biliyorsunuz böyle söylerler. Dolayısıyla da daha baştan hevesiniz kırılır. Ben hep hevesli olmamı sağlayacak bir destek buldum dersem yanlış bir şey olmaz. Bir aile avantajı vardı diyeceğim.
Kesinlikle. Peki ilk mimarlık okuyarak başlamamışsınız üniversitede?
Tabii.
Bölüm değiştiriyorsunuz.
Tabii. Önce teknik üniversiteye girdim. İnşaat fakültesine girdim. İnşaat fakültesine girmemin nedeni de doğrusu şöyle bir gerekçesi var. İnşaat fakültesinde ben mühendislik tasarımı yapılabilecek zannediyordum. Türkiye'de bir yıl orada okuduktan sonra mühendislik tasarımı için inşaat fakültesinin hiçbir yararının, o zamanki üniversiteden bahsediyorum, bugünkü inşaat fakültesi hakkında hiçbir fikrim yok. Beni affetsinler ama o zaman gerçekten asla bu işe devam edemeyeceğimi anladım ve bir yıl okuduktan sonra bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi'ne transfer oldum. Yeniden sınava girdim, biliyorsunuz sınava girmeden Türkiye'de hiçbir yere girilemiyor. Dolayısıyla böyle bir süreç yaşandı. Çok da akıllıca bir iş yapmışım. Baştan yanlış yapılmış bir hedef saptaması diyeceğim ya da Türkiye'deki durumu yeterince iyi bilmemekten kaynaklanan bir sorun yarattım kendime diyebilirim. Bir yılı kaybettim ama hiç şikayetçi değilim. Yani o bir yıl bana sanıyorum ki çok şey öğretti.
Tabii bir de ne istemediğinizi çok iyi görmüşsünüz gibi göründü bana sonradan bakınca, konuşmalarınızı okuyunca. Peki mimarlık tarihçiliğine geçiş nasıl oldu?
Ben ilk mimarlık tarihi kitabını Valla herhalde 14 yaşındayken aldım. Pevsner diye çok ünlü bir İngiliz mimarlık tarihçisinin bir Avrupa mimarlığı kitabı diye bir kitap vardır. Küçük İngilizce bir kitaptı o zamanlar. Türkçesi yoktu, sonra Türkçesi yayınlandı. Ama o İngilizcesini alıp okuduğumu hatırlıyorum. O noktadan başlayarak da mimarlık tarihine doğrusu ne kadar fazla ilgim olduğunu fark ettim. Hani bir yandan mimarlığı zaten istiyordum ama mimarlık tarihçiliğine ona eklemlenen bir şey olarak düşünmeye demek ki neredeyse ortaokulun son sınıfında başlamışım şeklinde cevap vereyim size.
Sanki hep böyle yazı sizin kurtarıcınız olmuş gibi geliyor. Yani okumanın yanı sıra yazmak. Hızlı geçtik ama. Sizin bir takım yaşadığınız sorunlar olmuş. İşte doktora, tez meselesi konusunda akademik anlamda böyle sürtüşmeler var ya da işte Yıldız Üniversitesi'nden Mardin'e Artuklu Üniversitesi'ne geçişiniz. O dönemleri okurken de dedim ki yani Türkiye'de böyle hayal kırıklığına uğramamış, bu topraklarda böyle haksızlığa uğramamış insan kalmamış herhalde, yoktur diye düşündüm. Herkesin ondan nasiplenme gibi bir durumu var. Değil mi?
Yanlış, hiç yanlış söylemiyorsunuz. Kesinlikle size. Tabii ki öyle değil. Yani sadece benim başıma geldi dersem o kadar ciddi bir yanlış olur ki. Yanlış olmaz, şüphedir, yalancılık olur. Yani bunların farklı biçimleri başına gelmemiş insan ben tanımadım, öyle söyleyeyim. Biraz kafanız çalışıyorsa, biraz olsun hani bir duyarlılığınız varsa, biraz söyleyecek bir sözünüz varsa, biraz bazı şeylere hani ya durun bakalım, bakın bir de şöyle bakın diyebilecek bir medeni cesaretiniz varsa mutlaka başınıza gelir. Benim tanıdığım hemen herkesin başına gelmiştir. Sizin başınıza gelmiş zaten. Yani ve şu anda konuşuyoruz ve sizin de başınıza gelmiş. Başına gelmeyen olmaz. Hatta Türkiye'de melek olmanız bile bunu sağlamaz. Gerçekten sağlamaz. Hani melek olsanız bile mutlaka bir şeytan gelir sizi bulur ve başınıza bela olur. Onun için bana özel bir şey yapıldı, çok haksızlığa uğradım, bana neler yaptılar diyecek halim yok. Hiç öyle bir endişem de olmadı. Yaşarken bile doğrusu çok da ciddi bir depresyona girdiğimi falan söylersem yalan olur. Hiç depresyona girmedim. Hani canım sıkılmıştır evet ama depresyona girmedim. Ne olacak benim halim, gelecekte ne yapacağım diye endişeler duymadım. Hatta iyi geldiğini söyleyebilirim. O nehir söyleşiyi okuduysanız bu tür sorunlarla karşılaştığınız zaman kendinize şunu söylüyorsunuz. Ben bunlarla baş edebiliyorum işte. Bu kendinize hatta puan vermenizi sağlar. Kendinize bir tür ne diyelim megalomanyakça bir özgüven duymanızı sağlar. İyi bile gelir diyeceğim başınıza gelen belalar. En azından benim için böyle olmuştur.
Tabii
için,
tabii. Siz çok güzel ifade etmişsiniz zaten. Diyorsunuz ki orada da zor dönemde başa çıkmış olmanın getirdiği bir duyguyla insan kendi efsanesine bir not düşüyor. Hani onunla başa çıktım diyorsunuz. Ben özellikle de bunu söylemek istedim. Şimdi dışarıdan bakınca siz pek çok mimarlık öğrencisi için böyle sözü çok dinlenen birisiniz. Mimarlar için de öyle. Ve sanki geldiğiniz yere, o konuma, o söz söyleyen insan durumuna hemen böyle tereyağından kıl çekermiş gibi gelmiş gibi görünüyor. Oysa ne dikenler bu gül bahçesine getiriyor. Yani bir de öyle bir durum var. Baktım neyle iyileşmişsiniz diye. Bir yürümek. Ama şehirde yürümek diyorsunuz, ormanda değil. Hani İstanbul'un eski semtlerine gitmek. İkincisi de yazmak ve yazmak şu anlamda da kurtarıcı olmuş galiba sizin için. Her mimarın bu kadar yazarak üretim gösterdiğini görmüyorum ama akademisyenlikten, belki o mimarlık tarihine meraktan. Siz asistanlık döneminizde de mesela çok makale yazmışsınız. Kendinizi görünür kılmışsınız değil mi?
Hep ben çok yazan biri olmuşumdur. Yani söylediğiniz böyle bir saptama yapıyorsanız doğru bir saptama gerçekten de.
Eşinizle birlikte yaptığınız çivi koleksiyonunuzu biliyorum. Harita koleksiyonunuz var. Mimarlıkla ilgili belge, proje, obje belki biriktiriyorsunuz. Yani obje de biriktiriyordur diye düşündüm. Projeleri okudum zaten. Başka ne koleksiyonları yapıyorsunuz?
Vallahi ben böyle koleksiyoncu bir tip değilim. Yaptığım her koleksiyon aslında benim doğrudan doğruya mesleki yöneliminin uzanımı olarak koleksiyon sayılır. Hı hı. Dolayısıyla elimde azımsanmayacak, yani Türkiye'de azımsanmayacak en azından boyutta bir diyelim ki mimari proje koleksiyonu var. Özgün çizimlerden oluşan bir koleksiyon. Ama bu zaten mimarlık tarihçiliğinin olağan bir bileşeni. Hı hı. Dünyanın başka yerlerinde bu işi yapıyorsanız zaten sizin elinizde bu tür arşivler vardır. Yani kurumsal arşivler vardır. Türkiye'de neredeyse SALT'tan başka ve bir de bildiğim Koç Üniversitesi'nin kitaplığından başka mimari çizim koleksiyonu yapan bir yer yok ki. Ben başladığım zaman onlar da yoktu, hatta öyle söyleyeyim. Dolayısıyla mecbur kaldım dersem yanlış bir şey olmaz. Koleksiyoncu olarak kendimi ben hiç hissetmedim. Kitaplığım için de aynı şeyi söyleyebilirim. Yani bir mimarlık kitaplığı olarak ben muhtemelen Türkiye'deki herhalde en geniş mimarlık kitaplıklarından bir tanesine sahip olmalıyım. Hele kitapların kalitesi bağlamında düşünüyorsanız, eskiye yönelik gerçek hani mimarlık tarihi kitapları olarak düşünüyorsanız neredeyse 18. yüzyıla kadar uzanan benim kitaplığım var. Şimdi bu da böyle bir zorunlulukla ortaya çıktı. Hı hı, dolayısıyla da kaçınılmaz olarak bazı alanlarda biriktirmek zorunda kalırsınız. Bu biriktirmek Türkiye'de hani ya biriktireyim de ille diye yola çıktığınız bir şey değildir. Biraz önce de söylediğim gibi biriktirmezseniz yazamazsınız, konuşamazsınız, elinizde malzeme yoktur. Çünkü zaten ülkede yoktur. Bunları yapanlar yoktur. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Ve mimarlık diyelim ki araçları bağlamında bakarsanız Türkiye'de mimarlık araçlarını bildiğim kadarıyla bir de mimarlar odası toplamaya başlamıştı. Ama ellerindeki en eski malzeme neredeyse 1920'lere kadar gidebiliyordu. Şimdi 1920'lere kadar mimarlık çizim araçlarının tarihini topluyorsanız hiçbir şey elinizde yok demektir. Çünkü onlar neredeyse dün denebilecek döneme kadar zaten kullanılıyorlardı. Dolayısıyla böyle bir toplama yapmak istiyorsanız daha eskilere gitmek zorunda kalırsınız ve giderek kaçınılmaz olarak gerçek bir koleksiyona doğru ulaşırsınız. Benim başıma gelen de o, öyle söyleyebilirim. Hı hı. Yanlış bir şey.
Nereden buluyorsunuz onları?
Vallahi bir kere bunları toplamaya başladığınız zaman zaten piyasada size ulaşırlar.
Evet,
yani sahaflar, şunlar bunlar. Tabii çünkü yüzlerce kişi de bunları toplamıyor. Dolayısıyla böyle bir şey çıktığı zaman bana telefon gelir, işte şu an elimizde şu var hocam, ister misiniz gibi telefonlar gelir. Giderim, bakarım, bazılarına bakmam bile gerekmez, ayrı o. Zaten başka türlü toplayamazsınız ama dünyada da toplayamazsınız. Yani dünyada da bu tür koleksiyonları gerçekten de satıcılar adamların peşinde koşar. Yani siz satıcının peşinde koşmazsınız. Satıcı sizin peşinizde koşar. Çünkü çok özel bir şey alıyorsunuz.
Tabii.
Aldığınız şeyi herkes almıyor ki. Dolayısıyla hani hele başlangıçta çok kolay olduğunu söyleyeyim. Yani neredeyse bedavaya topladım ben bunları. Hiç kimsenin almadığı dönemler vardı. Hani bir kuruşa aldım diyeceğim. Öyle yani ben de bir milyoner falan değilim. Dolayısıyla bunları alabilmemi sağlayan şey bir zamanlar bunların çok ucuzluğuydu. Kitaplar için de geçerli.
Hı hı,
bir zamanlar 10 liraya aldığım kitabın bugün ben size söyleyeyim 10 bin euro fiyatıyla satıldığını Christie's'de ya da Sotheby's'de Londra'da biliyorum. Türkiye'de 10 liraya aldım, şaka gibi. 10 lira. Hiç unutmuyorum onu. 10 lira.
Türkiye'nin barınma tarihi sizin uzmanlığınız olan bir alan. Ama kaynağa ulaşmak mesela benim gibi bir sivil için o kadar zor ki. Sizin koleksiyonunuz mesela bir gün sanal ortama geçer mi?
Kendim bir kurumsal ne diyelim üretimde bulunamayacaksam, kendim dediğim gibi bir üniversite kuramayacağıma göre, bir mimarlık kitaplığı kuramayacağıma göre bunları bir yere aktarmak durumunda kalacağım bir gün. Ondan da hiçbir olumsuz fikrim de yok. Kaldı ki benim oğlum da, eşim de mimar. Dolayısıyla onlar da bunların değerini biliyorlar. Onun için öyle bir endişem de yok. Hani ne olur bunlar diye. Ama sonunda böyle bir yere gitmek zorunda kalacağı rahatça söylenebilir. Çünkü elimde eski fotoğraf koleksiyonu da var. Mimarlık anlamında söylüyorum. Eski fotoğraftan kastım fotoğraf sanatı koleksiyonu değil. Mimari ürünler fotoğraflarından oluşan da bir koleksiyonum var. Şimdi bunların hepsinin bir biçimde işe yarar hale getirilmesi gerekiyor. yapıyor. Doğal olarak artık bugünün dünyasında onların sanal ortama da aktarılması gerekiyor. Ama önce şunu söyleyeyim. Türkiye'de biraz önce bir şey söylediniz. Dediniz ki ben bir şey aradığım zaman bir türlü bulamıyorum, erişemiyorum. Türkiye'deki problem büyük ölçüde budur. Türkiye'de Türkiye'de doğru dürüst kitaplık olmadığı gerçeğini artık herkesin bilmesi gerekiyor. Türkiye kitaplık bağlamında, Türkiye arşiv bağlamında.
Evet.
Şöyle söyleyeyim, nal toplayan bir ülkede Türkiye'de arşiv diye herkesin dünyanın en müthiş arşivi olduğuna inandığı işte Osmanlı arşivi var. Kusura bakmasınlar, Osmanlı arşivi sadece merkezi yönetimin eylemlerinin belgelerini toplayan bir arşiv. Mimarlıkla ilgili bir şey arıyorsanız çok küçük bir bölgeyi bulabilirsiniz. Proje arıyorsanız çok çok az miktarda malzeme elinize gelir ve ondan başka da zaten öyle bir kurum yok Türkiye'de. İtalya'ya giderseniz, İtalya'da ben size söyleyeyim, yüzlerce böyle arşiv var. Abartıyorum, yüzlerce. Diyelim ki adamın biri ölür, bütün çizim malzemesini kendi adına kurulmuş bir vakfa aktarırlar. Diyelim ki Joe Ponti diye Milanolu bir mimar tasarımcı vardı. Bütün malzemesi bugün artık özel bir arşivde. Hemen her mimarın böyle arşivi var. Ve bunlar belediyeler tarafından desteklenir, finanse edilir. Türkiye'de biliyorsunuz böyle şeyler finanse edilmez. Evet. Türkiye'de dolayısıyla bulamazsınız. Arasanız şu mimarla ilgili malzemeyi nereden bulurum? İtalya'da çok kolay bulursunuz. İnternetten bile ulaşırsınız. Fransa'da çok kolay bulursunuz. İnternetten bile ulaşırsınız. Türkiye'de salttan başka, ben size söyleyeyim, hiçbir yerde internetten mimari ve tasarımsal malzemeye doğrudan erişemezsiniz. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla hani koleksiyonculuk ve ürün toplama, mal toplama, belge toplama neredeyse Türkiye'de bir zorunluluktur. Başka türlü çalışamazsınız ki zaten. Evet, evet. Asıl sorun o.
Maalesef. Tabii. Pek çok kitabınız var. 20'ye yakın değil mi bu arada
tabii,
Uğur Bey?
Tabii.
Böyle öyle. Tek tek saymadım ama pek çok kitabınız var. Onlardan Metis Yayınları'ndan çıkan Yıkarak Yapmak, Anarşist Bir Mimarlık Kuramı için Atlık. Mesela şimdi insanlar genellikle bence şöyle bir ön yargıyla bakıyorlar kitabınıza. Yıkarak yapmak ifadesini duyduklarında bugünlerde her şeyin yıkarak yeniden yapıldığı gibi bir negatif söylem üzerinden düşünüp kitabınız da buna eleştirdiği düşünülüyor bence. Yani size de öyle tepkiler gelmiştir gibi düşünüyorum. Yani ilk öyle sanıp sizinle konuşanlar, o diyaloğa girenler. Ama aslında siz daha ötesinde bir şeyden bahsediyorsunuz değil
tabii,
mi orada?
Tabii. Anlatayım mı?
Lütfen.
Özetleyeyim mi? Karak yapmakta anlatmaya çalıştığım şey, yeni ne yapıyorsanız kaçınılmaz olarak eskiyi bir biçimde yıkarsınız. Evet. Bu bina yapmak anlamına gelmiyor. Yeni bir düşünce üretiyorsanız, yeni bir felsefe üretiyorsanız, yeni bir akademik kuram üretiyorsanız kaçınılmaz olarak eskiden yapılmış olanlarıyla kavga ederek yaparsınız. Başka bir yöntemi yok ki. İnsanın zihnine hiçbir şey gökten zembille düşmüyor ki. Yepyeni bir kavram birdenbire düşündüm ve aklıma bu geldi. Sizden önce yazılmışları okursunuz. Sizden önce söylenmişlere bakarsınız. Sizden önce yapılmışların gözden geçirirsiniz. Onlarla yaptığınız bir hesaplaşma sonucunda yeniyi üretirsiniz. O hesaplaşma yoksa yeni üretilemez ki.
Evet.
Yani birisinin söylediğini sizden önce söylenmiş olana evet dersiniz. Bu bir hesaplaşmadır. Revize edersiniz. Bu hesaplaşmadır. Ya saçmalıyorsun kardeşim, bu iş hiç de böyle değil dersiniz. Bu da bir hesaplaşmadır. Ve bunların hepsini her an yaparız. Hiçbirinde gökten dediğim gibi, demin söylediğim gibi zembille düşen ve aklımıza hemen doğabilen pırıltılı fikirler falan yok. İnsan zihni böyle çalışmıyor ki. İnsan zihni bütün doğal varlıklar gibi kendisine sunulan yakıtla çalışıyor. İnsan zihninin de çalışmasını sağlayan besin, bilgi dediğimiz besin. Ama bilgi, tarafsız bir şekilde gözlediğimiz, sadece edindiğimiz, öğrendiğimiz bir şey değil ki. Bilgiyle dinamik bir ilişkimiz var. Hayır deriz, evet deriz, biraz önce söylediğim gibi. Bu ne biçim bilgi deriz, artık modası geçti bu bilginin deriz. Bütün bunlar bilgiyle kurduğumuz dinamik ilişkinin bir parçası. Kitap da bunu anlatıyor mimarlık özelinde zaten.
Evet, ve sürekli mimarlığı olarak da ve bugünkü yapısını da tartışmaya açıyor bir taraftan da.
Aynen. Aynen bunu yapıyor. Bugünün dünyasında mimarlıkta yeni bir şey yapacaksanız ancak bunu yapabilirsiniz diyor. Yani sadece eskiyi sürdürürüm. Hayır, sürdüremezsiniz. Ama hiç eskiye dayanmadan yepyeni bir şey üreteceğim. Hayır, mutlak bir yeni diye bir şey yok. Bütün yeninin içinde eskiler de var doğal olarak. Bunu da söylüyor kitap. Yani eskiden kurtuluş yok. Ama eskiyi sürdürmenin de yolu yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu epi zor, iki ucu da temiz olmayan bir değnektir bilgi dünyası demeye çalışıyorum. Öyle söyleyeyim, bu terbiyeli hali.
Şunu düşündüm, biraz da onun için bu konuyu açmak istedim. Şimdi bir şehirli olarak, bir İstanbullu olarak yaşadığım yeri anlamaya çalışıyorum, mahallemi kavramaya çalışıyorum, evimi şekillendirmeye çalışıyorum ve bunun için de biraz anlamaya ve tanımaya da çalışıyorum. Niye böyle? Sorular soruyorum.
Tabii.
Çevremdeki ağaçtan tutun da önümdeki binanın tarihini anlamaya çalışan bir kafaya sahip olmaya çalışıyorum. Mesela ben eskiden burada bu varmış diye bir fotoğraf paylaştığımda sosyal medyada çoğunlukla tepki şu oluyor. Vay, eskiden ne kadar güzel binalar varmış ve biz onu yıkmışız, yerine yeni bir şey yapmışız. Burada bu tartışmayı açarken belki de şöyle açmak gerekiyor. Evet, bir güzel başka bir güzelin yerine gelmiş aslında ve o gitmiş, bugünkü apartman gelmiş. Biz onu belki de yeterince nostaljik bulmadığımız için, diğerine başka anlamlar yüklediğimiz için, belki de eskisi daha güzel olduğu için direkt. Ben mesela yıkıldı, yeni yapıldı, bunlara karşı değilim ama bilmek istiyorum. Orada daha önce ne vardı? Bunun hiçbir yazılı belgesinin, fotoğrafının olmaması bana çok enteresan geliyor. Talimhane, ben orada Habertürk gazetesinde çalıştım. 2,5 sene gittim geldim. Her gün bir binanın değişimine şahit oldum. Yani orada bir bina var. Tabii. 2 ay sonra yok. Ondan sonra bir inşaat, 1 yıl sonra bir otel ve otelin önünde 2 hafta sonra millet tavla oynuyor. Nasıl bu kadar çabuk alışabiliyoruz? Ve sanki 100 yıldır o binayla yaşıyormuş gibi insanlar orada iletişim kuruyor. Buradaki geçmişi bilmezlik ve kaydının olmaması bir belge olsun diyorum yani.
Çok doğru söylüyorsunuz. Çok doğru söylüyorsunuz. Türkiye'deki en önemli sorunlardan birini söylüyorsunuz aslında. Şunu söylemeye çalışıyorsunuz bana anladığım kadarıyla. Diyelim ki bina yıkılıyor ama binanın bir fotoğrafı bile kalmıyor.
Evet.
Şimdi
evet.
Bu Türkiye'nin en önemli dertlerinden bir tanesidir. Türkiye'de bir kere çok ciddi biçimde fiziksel çevreye ilişkin duyarlılık daha yeni oluşan bir duyarlılık. Yani bu duyarlılık Türkiye'de 100 yıl önce falan yok. Herkes öyle zannediyor. Osmanlı çağında böyle bir duyarlılık vardı. Hayır, böyle bir duyarlılık yoktu. Neredeyse her yapının kolayca gözden çıkarılabilir olduğu bir dünyada yaşıyorduk. Yüzlerce yıl boyunca dünyanın her yerinde böyle yaşanmıyordu. Fiziksel çevredeki değişime karşı duyarlı olmaya başlamanın tarihi neredeyse en eski olduğu yerde bile 19. yüzyıldan doğru dürüst başlar. İtalya'ya gelirseniz fiziksel çevreye duyarlılık diyelim 16. yüzyıla kadar köklerinin inebildiğini görürsünüz. Şöyle söyleyeyim size, New York'un 17. yüzyılda Hollandalılar tarafından kurulmaya başlamış. Neredeyse her parselinde daha önce hangi binalar var olduğunu, kimlerin onların sahibi olduğunu gidip arşivden bulabilirsiniz. Yani diyelim ki 1680 tarihinde Wall Street'in şu numarasındaki ev kimindi? Gidip New York'ta bunu bulursunuz. Türkiye'de bulamazsın. Şimdi bu fiziksel çevreye nasıl yaklaştığınıza ilişkin bir mesele. Büyük ölçüde kapitalizmle ilgili, kapitalist üretim ilişkilerinin tırmanışıyla ilgili. O zaman bunlar çünkü para eder, para ettiği için kaydı da tutarsınız. Kendi ne diyelim mal varlığınızı incelikle ölçersiniz, bir yere kaydedersiniz, tapuya kaydettirirsiniz. Şimdi bunların hepsi kayıt. Dolayısıyla bu duyarlılığı üreten sayısız etmenden bir tanesi de bu diyelim ki. Şimdi Türkiye'de bunlar çok yeni başlamış şeyler. Neredeyse birinci kuşak bunları düşünüyor. Demin söylediğim gibi benden önceki mimarlar mimarlık çizimi koleksiyonu mu yapıyorlardı? Yok. Yapmıyorlardı. Peki niye yapmıyorlardı? Bedavaya toplayabilirlerdi alandan. Sadece arkadaşlarına deselerdi ki ya bana projelerini ver, koskoca bir arşiv bir çırpıda yapılırdı. Ama yapılmadı. Yani bu duyarlılık yeni üretilen bir şey. Onun için siz bunun kaygısını duyuyorsunuz çok doğal olarak. Nişantaşı'ndaki binaların ebediyen 1890 yılındaki gibi kalmasını bekliyorsak dünyada öyle bir ülke yok. Her yerde binalar yıkılırlar, yeniden yapılırlar. Türkiye'de son 20-30 yılda biraz daha fazla ve hızlı mı yıkılıyorlar ve daha mı hoyrat biçimde fiziksel çevreyi tahrip ediyoruz? Evet, daha hoyratız son zamanlarda ama temelde bu mesele böyledir. Değişir. Hı hı. Ama sorun şu, bunların hepsinin elinizde kaydı olur.
Evet.
Projeleri olur.
Evet. Bir de şu, hatırat geleneğimiz de fazla olmadığı için madem öyle kayıt bulamıyorum, milletin hatıratını okumaya başlıyorum. Mesela Şakirpaşa ailesi olmasa sanki bina tarihimiz yüzde bilmem kaç eksik kalacakmış gibi geliyor. Mesela başka bir konuşmanızı dinlerken şunu da gördüm, işte siz sivil toplum hareketlerinin de bizde geç başladığını söylüyorsunuz. Tabii, çok köklü tabii, olmadığını. Tabii. Demek ki duyarlılıklarımız da işte tabii. Veganlık da geç başladı. Her şey geç geldi aslında yani evet. diye düşünüyorum.
Her şey geç kalmakla kalmıyor. Türkiye'de çok yavaş ilerliyor. Matbaa Türkiye çok gibi. Yavaş. Çok yavaş, evet, çok yavaş dönüşen bir ülke. Hmm. Yani bunları yani bizden daha geç farkına varan Japonya gibi ülkeler var. Yani 1850'lerde Japonya dünyaya açılıyor ama 1930 yılına gelindiğinde Japonya'da anı da yazılıyor, mimarlık arşivi de var, bunların hepsi var. Türkiye'de yok, Türkiye çok yavaş dönüşüyor. Bir de Türkiye çok hızlı dönüştüğünden korkuyor. Türkiye bir de böyle bir ülke. Hmm. O kadar değiştik ki. Hayır, değişmedik. Çok yavaş değişiyoruz. Dolayısıyla burada pek çok meseleyi buna bağlamamız gerekiyor. Duygu dediniz biraz önce. Duyarlılık başka bir şey. Duygu. Modern duygu rejimine de çok yeni giriyoruz. Yani bu şu demek. Bir kadınla erkeğin birbirine olan bugünkü anlamda aşık olma hali modern duygu rejiminin bir parçası. Yani insanlar 16. yüzyılda birbirlerine aşık olmuyor ki Türkiye'de. Tabii ki 18. yüzyılda Türkiye'de böyle bir aşk mı var zannediyoruz biz? Yani aşık olup da diyelim evlenen bir çift mi var Türkiye'de? Hangi etnik gruptan olursa olsun. Böyle bir şey yok. Bunların hepsi o kadar yeni meseleler ki bunların hepsini neredeyse 19. yüzyılın sonundan başlıyor. Türkiye'de biraz diyelim ki roman okumuşsanız, Osmanlı romanı okumuşsanız neredeyse anlatılan her aşkın tuhaflığının farkına varırsınız. Ya bu ne biçim aşk? Hani yolda giderken atıyorum arabadan bir kadını görür, adam aşık olduğunu iddia etmeye başlar. Ya böyle bir aşk nasıl olabiliyor? Konuşmadın, bilmiyorsun. Ya suratını bile görmedin, bırak neredeyse ne olduğunu, ne konuştuğunu, ne bildiğini, nasıl duygulandığını, değil mi? Tabii, böyle tabii. Bir toplumda tabii bu o zaman burada duyarlılık da geç başlamış, yani modern duyarlılıktan bahsediyorum. Yoksa duyarlılık her çağda var. Hı-hı. Ama bugünkü anlamda duyarlılık yok. Hani köşe başındaki apartman yıkıldı vah vah dediğiniz zaman bu modern duyarlılık rejiminin Hı-hı. içindesiniz demektir. Ama geçmişin dünyasında böyle duyarlılığınız yok. En fazla şöyle duyarlılığınız oluyor. Diyelim ki 18. yüzyılda. Ya burada Ahmet Bey otururdu. Rahmetli oldu bir yıl önce. Şimdi bu başka bir duyarlılık.
Ben onu bile seviyorum. Onu bile seviyorum çünkü en azından o Ahmet Bey otururdunun kaydı o anda tutulmuş oluyor benim için. Şimdi onları bile arar oldum ve böyle bir fotoğraf koyuyorum. Ne olur bu apartmanda yaşamış birilerini tanıyorsanız, bir hikayeniz varsa, kapıcısını biliyorsanız yazın falan diye duyuru asacağım tişörtle neredeyse öyle gezeceğim.
Tabii.
Ya çünkü şöyle, kurulması gerekiyor bence bu ilişkilerin.
Çok güzel. Demin ama bir şey söylediniz. Ona bağlanan bir meseleyi söylüyorsunuz aslında. Burada anı yok yahu dediniz. Burada otobiyografik anlatılar yoktur Türkiye'de. Çok azdırlar. Çünkü otobiyografik anlatılar o kadar yeni başlıyor ki gerçek otobiyografi yok ki burada. Yani siz birisinin samimiyetle olabildiğince ve ben diye başlayarak anı yazdığını ne zaman gördünüz? Diyelim ki 17. yüzyılda anı yazan bir adam mı var? Bunların hepsini neredeyse Cemal Kafadar bir küçük kitabında bize anlattı. Bir tane sufi bir kadın, işte bir tane ne diyelim vakıf mütevellisi bir adam, bir tane yeniçeri gibi kendilerine ben bunu yaptım diye anlatan kısacık anlatılar var. Buna karşılık 18. yüzyıl Avrupa'sında diyelim ki binlerce, on binlerce kitapta anılar anlatılır. Ve bazıları gerçekten insanı şaşırtır. Bir tane Cellini diye önemli bir Rönesans sonrası sanatçısı vardır. Onun anıları var. Ve anılara şaşarsınız. Çünkü adam hırsızlık yaptığını da anlatır. Gidip birisini dövüp ağzını burnunu kırdığını da anlatır. Yani böylesine bir ne diyelim toplum karşısında özgüvenle konuşabilme hali de vardır. Hmm. Türkiye'de böyle konuşulmaz. Benim hani bu söyleşimi, nehir söyleşini ve eğlenceli bulduğunuzu ne diyelim beğendiğinizi söylüyorsunuz. Ondan ötürü beğeniyorsunuz. Çünkü olabilir bildiğince açık bir biçimde başıma geleni anlatmaya çalışıyorum. Hı hı. Bütünüyle asla samimi olamam. Hiç kimse olamaz. Hiçbirimiz kendimize karşı mutlak dürüst olamayız. Hı hı. Herkes kendisine karşı taraflıdır bir biçimde. Hı hı. İsteseniz de yapamazsınız bunu. Hı hı. Çünkü hatırladıklarınızda bir kağıdın üzerinde hatırlamıyorsunuz ki. Zihinle hatırlıyorsunuz. İşinize geleni hatırlarsınız, işinize gelmeyeni unutursunuz. Dolayısıyla otobiyografi yazmak için şuna baştan karar vermeniz gerekir. Ya doğru söylemek zorundayım. Olabildiğince saklamayayım. Yani bir ön kararlılıkla işe başlarsınız. Şimdi böyle bir kararlılık Türkiye'de ancak yeni bu kuşakta var diyeceğim. Öncekilerde böyle bir şey yok ki anı diye okuduğunuz şeyler insanı şaşkına çevirir. Daha komiğini söyleyeyim ben size de gülün. Abdülhamit döneminde Türkiye'de yayınlanmış gezi kitapları vardır. Avrupa'ya gitmiş diyelim ki bu gezi kitaplarının önemli bir bölümü gezilmeyerek yazılmış kitaplardır. Yani şöyle adam oturur Paris'le ilgili kitapları okur bir Paris seyahatnamesi yazar. İnanın böyle kitaplar var. Böyle kitaplar var. Şimdi bu dünya çapında benzersiz. Ben size söyleyeyim. Yani bunun kendisinin başlı başına bir akademik araştırma konusu olması gerekir. O zaman niye yazıyor?
Evet çünkü, ben daha yeni bir kitap aldım öyle bir Abdülhamit döneminde İstanbul'da bir kadın seyyah. Umarım o da öyle değildir. Hani çok.
Bu şöyle söyleyeyim bir kere Türk erkeklere aittir bu kitapların önemli bir bölümü. Bu seyahatnameleri ben toplarım ve okurum çünkü eğlenirim. Önemli bir bölümü böyledir. Şimdi atıyorum adam Leipzig'e gider. Size boyuna Leipzig anlatır. Atıyorum 176 bin nüfusu var. İşte belediyesi 4 bölümden oluşur. Bilmem neresinde şöyle bir şey var. Bir de bütün bunların hiçbiri gözlemle ilgili değil ki. Bir kitaptan aktarım bunlar. Ama adam gerçekten Leipzig'e gitmiş. Soru ama kendi gözleminin önemli olduğuna inanmıyor ki zaten bilinmesi gerekenler diyor. Ansiklopedide yazanlar. Onları bir daha yazıyor size.
Bu arada dediniz ya hani ana kitabını Nehir Söyleşi'yi okurken sevdiğinizi söylediniz diye gerçekten çok sevdim. Samimi buldum ve şöyle de buldum. Sizin konuşmalarınızı dinlerken de beni şaşırtan, gülümseten birkaç nokta var. Şöyle bir kere gülerek konuşan bir insansınız yapısal olarak. Ondan sonra
benim keyfim gıcır. Gıcırım ya.
Doğru söyleyeceğim. Keyfim gıcır diyorsunuz ya. Ben sizi çok çok yaşlı biri zannediyordum. Uğur Bey. Yani çünkü yani mimar arkadaşlarım da var. Arada böyle yanımda da bir şeyler konuşulur. İşte Emre Arolat'ta da bir söyleşi yaptık. Orada da adınızı geçirdik mesela. Bir Uğur Tanyeli var. Ben şimdi sizin hiçbir videonuzu izlemeden önce bu işte Türkiye'deki barınma tarihiyle ilgili bir konuşmanızı seyrettim. Osmanlı'dan bugüne barınma tarihimizi anlatıyorsunuz. Çocuğun icadı diye bir tohum ektiniz kafama. Şimdi deli gibi onu araştırmak istiyorum. Pek çok şeyden bilgiyle, nüktedanlıkla böyle sevimli bir şekilde bahsederek konuşuyorsunuz. Aa dedim. Ne kadar gençmiş. Bir konuşma tarzı genç.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
Ama şöyle bir şey var. Gençlikle bahsettiğim biraz da şu tavırdır ya o. Şimdi hani böyle bir mimarlık tarihçisi, bir hoca, sözü dinlenen, eleştirileri önemsenen biri. 30 yıldır dergi yayıncısı ve yazdıkları çok önemsenmiş biri. Başka bir akademik dil de kullanıyorsunuz. Ama tabii, bir taraftan inanılmaz sokak dili de var. Siz anında orada bir hınzırlık yapacakmışsınız ve birine bir şey söyleyecekmişsiniz gibi hissediyorum. Mesela Seyfi Arkan'la ilgili şeyi okurken kahkahalarla güldüm. Ya şöyle ki işte Mimarlar Odası'nda galiba bir söyleşi, sempozyum yapılıyor ve siz Seyfi Arkan'ı tabiri caizse şeyden, kuyudan çıkartıyorsunuz. Ya böyle bir adam var ve bu işleri başardı, yaptı, etti ve ortaya koyuyorsunuz. Onun hakkında yazılarla bir kişilik inşa ediyorsunuz. Yeniden yaşamış, var olan bir insanın mimar olarak kişiliğini inşa ediyorsunuz. Ama o konuşmada mimarın dışında insanlığından da bahsettiğinizde büyük tartışmalar çıkıyor. Yani işte kızlarla ilişkisi ya da işte parayla ilişkisi ve bizim oradaki putlaştırma, kahramanlaştırmaya değinen bir tarafınız var. Yani o kadar çok şey konuşmak istedim ki bu söyleşide, biraz da kafam karıştı zaten. Onun için yani şu anda uykuya yatsam sizi görürüm günlerce. O kadar çok okudum.
Aman kabus gibi, kabus gibi. Yok unutun.
Yok güleç olur ve çok şey öğrenirim. Yani şunu demek istiyorum. Yani o kadar bir Türkiye kitabı ki aynı zamanda. Eleştirel, yani toplumsal bir eleştiri var, mimarlığa eleştiri var, yapsat hazır düşünce sistemlerimize eleştirileriniz var ve bunlar çok açık. Ve bir sevdiğiniz insanı iki satır sonra yerebiliyorsunuz ve bu sevgisizlikten olmuyor. Yani bir tavrı eleştiriyorsunuz siz. O zaten metinden anlaşılıyor. Mesela işte hani Bülent Erkmen'le ne kadar zamandır dostsunuz, birlikte çalışmışsınız ama eleştireceğiniz zaman da eleştiriyorsunuz gibi. Yani iyilik kötülüğü gittiği için çok gerçek geliyor bana böyle şeyler.
Evet.
Bunları da belki uzun anlatmamın nedeni de şu, işte bir anı, hatırat yazarken belki de böyle yazılması gerekiyor. Mesela işte Turgut Cansever, sizin saygınız herhalde belli. Sergiler yapmışsınız, hakkında kitap yazmışsınız ama mesela onun eşiyle ilişkisini anlatırken, üzgünlüklerini anlatırken ya da eleştirirken de çok insan bir tablo çiziliyor ve bana o çok daha güzel geliyor. Biraz insan ve star mimarlık mevzundan bahsedelim mi? Madem bu kadar uzun konuştum.
Tabii. Ama stardan önce bir şu şey üzerine bir şey söyleyeyim. Madem otobiyografiler üzerine konuştuk. Bu sizin söylediğinizin bir devamı olacak. Hepimizin aslında üç kişiliği var. Bir tane kişiliğimiz yok. Bir tane kişi sizi dışarıdan görenlerin ne olduğunuza ilişkin kişiliğiniz. Sizi görenler sizin kendinizi gördüğünüz gibi görmüyorlar. Bir tanesi kendi gerçekten olduğunuz kişilik. Ötekisi sizi dışarıdan görenlerin size atfettikleri kişilik. Değil mi?
Tabii.
Bir de sizin kendi kendinize atfettiğiniz kişilik diyebileceğim. Birbirinden farklı kişilikler var.
Tabii.
Şimdi bunların varlığını baştan kabul etmezseniz kendinize karşı da doğru olamazsınız. Şunu bilmek zorunda kalıyorsunuz. Diyelim ki benimle söyleşi yapılıyor. Şu anda da siz yapıyorsunuz. Ya bu aynı zamanda benim sadece kendimin ne olduğumu anlatmam değil. Başkaları bunu dinledikleri zaman Uğur Tanyeli neymiş diye düşünecekler. Şu anda siz Uğur Tanyeli neymiş diye düşünüyorsunuz. Dolayısıyla çok daha karmaşık bir otobiyografik dünyada yaşarız.
Tabii.
Ama Türkiye'de uzun süre böyle bir şey düşünülmüyor. Zannediliyor ki birisi otobiyografisini yazarsa herkes de otobiyografinin tamamen doğruları anlattığını ortaya koyacak. Böyle bir doğru yok. Böyle bir doğru mümkün de değil zaten. İnsana ilişkin böyle bir doğru olabilir mi? Ben birisi için Allah'ın belası olabilirim. Oğlum için dünyanın en tatlı adamı olabilirim. Karım diyelim ki benden nefret ediyordur, etmiyordur eminim. ama dikkat edin, bunların her biri başka başka Uğur Tanyeliler. Bir tane Uğur Tanyeli yok. Onun için bunu bilerek insan eylemde bulunmak, davranmak, yazmak, kendisine bakmak zorundadır ki epey zor bir şey olduğunu düşünürüm. Ve bu gerçek bir eğitim süreci. Modern dünyada, modern toplumun içinde yaşa yaşaya ürettiğimiz ve zaten modern toplumu da böyle kuruyoruz. Modern toplum böyle davranmak suretiyle kurulan da toplum aynı zamanda. Kendinize karşı insafsız davranabildiğiniz de bir topluma da modern toplum diyoruz. Dolayısıyla da durum bu.
Ben mesela eleştiri kültürü, hı-hı, size sorular sorulurken şöyle bir tavrınızı fark ettim. Bazen genç öğrenciler soruyor, bazen işte yetkin, hı-hı, mimarlarla konuşuyorsunuz. Bir soru soruyorlar, siz ilk önce bir gülüyorsunuz ve gülerek aslında soruya cevap verirken ne anlatmayacağınızı ve neyi kastetmeyeceğinizi söylüyorsunuz. Ben böyle bir tavır gördüm.
Evet, öyle, evet, doğru saptamışsınız.
Dedim ki,
önce öyle başlarım.
Tabii, evet, öyle niye, başlarım. Dedim ki nasıl bir alışkanlık geliştirmiş? Ve bu alışkanlık mutlaka şundan gelişmiştir. Yani her seferinde aslında ne anlatmadığını anlatmak zorunda kalıyor adam herhalde diye de düşün.
Çok doğru. Çok doğru saptamışsınız tabii ki. Eleştiri karşınızda olan, ister bir mimarlık ürünü olsun, ister sanat yapıtı olsun, isterseniz bir toplumsal zihin hali olsun, bir düşünme biçimi olsun. Bunun tarihsel kökenleri üzerine konuşmaktır. Neden böyle düşünüyoruz? Neden böyle yapıyoruz? Neden böyle inşa ediyoruz? Neden böyle çocuğumuzu azarlıyoruz? Hı hı. Neden böyle, ne diyelim, öğrenciye sus otur yerine diyebilme yetkisini kendimizde görebiliyoruz? Şimdi bunların hepsi benle biçimlenmiyorlar. Tarihsel bir sürecin içinde biçimleniyorlar. Ben böyle davranıyorsam yüzlerce yıldır başka biçimde davranmış, beni hazırlayan insanlar benzer davrandıkları için ben de öyle davranıyorum. Dolayısıyla bir kere eleştirinin bu temel özelliğini, olması gereken biçimini biz anlamak istemiyoruz. Biz yanlış ne yapıldı onu söyleriz, eleştiri olur zannediyoruz. Bu yanlış söylemekle eleştiri yapılamaz. Çünkü size göre yanlış olan şey başka bir şey. Doğrudur. Yanlışı saptamak üzerinde uzlaşılabilir bir konu mu? Dünyadaki, evet, en zor iş.
Gerekçeleri,
en zor şey budur.
Olmalı. Yani gerekçeleriyle açıklıyorsanız
tabii,
belki o normal.
Tabii.
Yani ben bu yemeği beğenmedim. Çünkü.
O tabii. Gerekçeler şu. Gerekçeler tarihsel bir konuma oturtmanız gerekir.
Evet,
İsterseniz evet, abartılı bir biçimde söyleyeyim. Tas kebap bile böyle anlatılır.
Tabii.
Yani tas kebabı şu şekilde yapıyorsak, tas kebabı atıyorum 17. yüzyılda da böyle yaptığımız için bugün tas kebap bu şekilde yiyoruz. Tas kebap zihnimizden fışkıran bir şey değil. Her konu böyle. Bu ister gastronomik olsun, ister çocuk terbiyesi olsun, ister mimarlık eleştirisi olsun. Hepsinde Türkiye'de yanlışı tanımlamak diye bir alışkanlığımız var.
Eskiden mesela bir sinema eleştirmeni uzun uzun bir şey okurdum.
Tabii,
şimdi
tabii.
Sadece nota bakıyoruz, yıldıza bakıyoruz başında.
Aynen.
Ve o bir,
evet,
değerlendirmeyi zaten yazıyı gereksiz kılan bir şeye dönüştürüyor.
Evet.
Bu sayısallama, işte beğenip beğenmeme kavramı ya da genellemeler, hı hı, ya da çok uç ifadeler. Hı hı. Ara sözcükleri de kaybetmek. Size bakarken, hı hı, o daha genişliği gördüm. Ama bu arada sadece bir şey sormak istiyorum. Bu balkon, hı, mevzu, sizin, hı hı, bir röportajınız yayınlandı. Ben de bir küpürünü gördüm. Diyorsunuz ki rahatsız oluyoruz, hı hı, ama balkon yapıyoruz. Balkon rantı üzerinden konuşuyorsunuz ama orada şöyle bir cümle var. Diyorsunuz ki Türkiye'de kimse balkonda oturup güneşlenmez, kahvaltı yapmaz, oturup kitap okumaz. Şimdi kimse denince ben de dedim ki Uğur Bey de nasıl böyle kimse diye kullanmış. Çünkü ben tam bu dediğinizi yapan ve neredeyse balkonda yaşayan, yaşamaya çalışan bir insanım.
Hı hı.
Kimse lafı bana sizden gelmemiş gibi geldi. Acaba gerçekten mi böyle söylemiş dedim.
Ben size şöyle söyleyeyim. Tabii ki bazı insanlar yapıyorlardır ama Türkiye'yi biraz dolaştıysanız ben şöyle söyleyeyim. Ulus'ta oturuyorum. Neredeyse bizden başka hiç kimse Ulus'ta balkona çıkmaz.
Hmm.
Ulus'ta balkonlar bomboştur. Herkesin balkonu vardır. Önemli bölümü zaten kapatılmıştır. Türkiye'de balkon kullanılıyor demenin imkanı olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Ama genelleme yapmaya uygun mu? Hayır, Antalya'da insanlar balkonda yemek yerler diyelim ki. Halep'e giderseniz Halep'te balkonlarda yaşıyor insanlar. Balkonda yaşarlar ama balkonlara perde takmışlardır. Halep'te apartmanlarda söz gelimi. Anlatmaya çalıştığım tek bir açıklama bu kadar basit değil. Ama kalkıp da 4 tane cümleyle bir şey söylerseniz orada Allah bilir kimse de demişimdir. Demedim diyecek de halim yok. Genelleme yaptım mı? Genelleme yapmaksızın ama konuşamazsınız. Yani balkon üzerine konuşamazsınız. Balkon şayet müteahhitseniz, mimarsanız temelde evin metrekaresine hesaba girmeyen belirli bir oranda katkı yapıyorsunuz demektir. Çünkü o evin inşa edilebilir alanına katsayı olarak katılmadığı için ne diyelim küçük bir odanız daha olur evinizin içinde ama hesaba girmez. Genellikle yöntem budur.
Bu star mimarlık meselesine gelelim. Şimdi örnek verdiğiniz isimler Emre Arolat var, Nevzat Sayın var, Gökhan Avcıoğlu var, Ertuğ Uçar var, Mehmet Kütükçüoğlu var. Hantum Ertekin'i de katmışsınız.
Evet,
başka kimler katılabilir? Aslında star mimarlığı çok güzel tanımlıyorsunuz. Bize bir tanımlasanıza.
Valla star mimarlık, star mimar lafı benim lafım değil. O dünya genelinde artık kullanılan bir laf. Star mimar tıpkı film artistinin star olması gibi bir durum. Bu şu demek, adınız marka haline gelir. Yani daha sizin suratınızı görmeden, işinizi bilmeden, filminizi seyretmeden, ne diyelim oyununuzu izlemeden insanlar sizin önemli bir şeyler yapacağınıza, kaliteli bir şey yapacağınıza, aykırı bir şey yapacağınıza inanırlar. Bu star olmayı sağlar. Herkesten daha tanınmış olmanız demektir. Herkesten daha fazla medyayı meşgul edebilmeniz demektir. Emre Arulat'la söyleşi yaptınız. Kaç kişi izledi?
Çok.
Yüzlerce.
Çok.
Yüzlerce, binlerce kişi izlemiş olabilir.
Tabii.
Ama diyelim ki star olmayan birisiyle söyleşi yaptığınız zaman aynı miktarda izlenir mi? İzlenmez. Yani star bu demek. Adını duyduklarında hemen koşarlar ve izlemeye başlarlar.
Ama Emre Bey'in de sahnesi iyi.
Evet tabii ya zaten star başka türlü oğlum. Sahne iyi değilse star olamazsın. Sahnenizin iyi olması gerekir. Bu ister ne diyelim film artisti olun, ister mimar olun, ister sanatçı olun. Tabii tabii.
Sizin bu isimlere ekleyeceğiniz isim var mıdır? Onu merak ediyorum, sonra bununla ilgili başka bir soru soracağım.
Ha, onu özellikle eklemek istemem. Çünkü o öyle bir şey eklediğim zaman piyasada birdenbire tuhaf bir yoldan çıkma hali olmaya başlıyor. Karşı taraftakiler hatta hakarete bile uğrayabiliyorlar. Ben değil, ben de uğrayabilirim de karşı taraf da uğrayabilir. Onun neresi var bilmem ne filan, o da mimar mı gibi.
Tabii.
Abartmayayım ama tabii.
Siz bahsediyorsunuz neredeyse zaten. Tabii starlığın tabii. Olumluyu çektiği kadar olumsuzu çekme,
tabii.
Bütün yükleri tabii. Karşılama,
tabii.
Bütün toplara
backend forend. Günah keçisi. Günah
tabii,
keçisi.
Tabii.
Bütün hatalarınızı ona yüklersiniz, kurtulursunuz. İstanbul niye kötü oldu? İşte Emre Arılar bilmem neyi inşa ettiği için oldu. Şu semt niye bu kadar kötü? Çünkü oradaki apartmanı bilmem kim yaptı. Şimdi bu günah keçisi demek. Bunların hiçbiri sadece herhangi bir mimarın iktidarında olan şeyler değil ki. Ama siz ona hemen bütün suçu yüklersiniz ve mutlu olursunuz. Bu zaten starlığın temel dinamiklerinden bir tanesine işaret ediyor.
Ya siz şöyle bir cümle söylüyorsunuz. Yolsuzluk yapmadan Türkiye'de inşaat yapılamaz. Belli bir orandan büyük,
tabii,
belli
tabii,
bir boyuttan
tabii.
Daha büyük hiçbir inşaat yolsuzluğa bulaşmamış olamaz diyorsunuz.
Tabii. Türkiye'de çünkü bunu büyük bir rahatlıkla söylerim. Türkiye'de,
evet çok rahatsınız tabii, şimdi çok tabii, ağır bir kelime ya, bir daha böyle.
Tabii. Çünkü Türkiye'deki imar nizamları, yönetmelikler, şunlar, bunlar, kurallar, bunların hepsi katı biçimde tanımlanmışlardır. Dünyanın bazı yerlerinde bunlar pazarlığa tabidirler. Diyelim ki işte bazı ülkelerde şunu yapacaksan karşılığında şundan da şunu ekle ona derler. Dolayısıyla kamunun kaybettiği bir şey varsa kamu başka bir yerden döner ve onu kazanç olarak, kamudan kastettiğim toplum anlamında kamu, dolayısıyla onu geri alır. Şimdi Türkiye'de böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla Türkiye'de bir pazarlık yapıyorsanız bile bu gizli saklı bir pazarlıktır. Böyle pazarlıklar yapılır mı? Daima yapılır. Diyelim ki bütün kurallara uyamazsınız. Bütün her tanımlanmış boyut meselelerini gündeme taşıyamazsınız. Her seferinde sizin için tanımlanmış boyuttan biraz daha büyüğünü yapmak için uğraşırsınız. İşte diyelim ki 100 metrekarelik inşaat yapacaksanız bir ufak tefek oradan buradan çalarak işte 104 metrekare yaparsınız. Şimdi bunların hepsi bir açıdan yolsuzluk, küçük küçük yolsuzluk. Herkes yapar. Herkes yapar. Şöyle söyleyeyim size, bir balkonunuz var, balkonunuzun çevresini kapattınız.
Hı hı.
Yolsuzluk yapıyorsunuz.
Hı hı. Hı hı.
Balkon açık olmak zorundaydı. Hı hı. Onun için size o balkon yapma hakkı tanındı. Ama etrafını hemen camlı bir medyanın doğramayla kapatıverirsiniz. Orası bir odanız olur. Yolsuzluk yaptınız. Hı hı. Yani yolsuzluk dolayısıyla neredeyse sisteme içseldir. Türkiye'de. Başka yerlerde böyle ülkeler var mı? Tabii ki var. Var ama ya her ülkenin böyle olmadığını söylemeye çalışıyorum. Türkiye'de daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Herkes bir anlamda yolsuzluk yapmak ister. Ufak tefek işte kendisine tanımlanandan daha fazla inşaat yapmak ister. En basiti budur. Ama yan taraftaki birisi bir kat yüksek diyelim ki bir inşaat yaptığı zaman hemen yolsuzluk yapıyorlar. Bakın gördünüz mü binayı mahvettiler, semtinizin canına okundu der. Yani bir de böyle Türkiye özgü bir ilginç diyelim imar muhbirliği mekanizması çalışır Türkiye'de.
Aslında her yapılanın bir handikapı var. Her yapılan bina başka bir şey doğuruyor, başka bir tartışma doğuruyor gibi geldi bir taraftan da bana.
Tabii ya, mutlak doğru, mutlak iyi diye bir şey olduğunu bugünün dünyasında bekliyorsak öyle bir şey yok. Demin söylediğiniz şey, örneği genişletecek olursak, diyelim bir İsveçlisiniz, biraz para toplarsınız, biraz oradan buradan bağış alırsınız. Atıyorum Kamerun'da bir küçük ilkokul yaparsınız arkadaşlarınızla beraber. İyi bir şey mi yapıyorsunuz? Tabii ki iyi bir şey yapıyorsunuz. Kamerun'dakiler kendilerine bir ilkokul yapamıyorlar, siz onlara bir ilkokul yapıyorsunuz. Ama öte tarafta bir İsveçli olarak kendinizi Kamerunlu'dan daha yüce biri olarak tahayyül etmiyor olsanız, Kamerunlular bunu beceremez, benim sayemde bu var oluyor demeye başladığınız zaman bunun adı da oryantalizm. Bir taraftan da kötü bir şey yapıyorsunuz ama öte taraftan iyi mi? Tabii ki iyi bir şey yapıyorsunuz. Şimdi burada bunu yapan adam yanlış mı yapıyor? Mimarlık işi o kadar belalı bir iştir ki tek bir cevap hiçbir şekilde verilemez. Her zaman iyisi, kötüsü, doğrusu, yanlışı bir çorba olarak karışır. Onun için yargıları insaflı tutmak gerekir. Her yaptığımızın yanlış, doğru, ortalama gibi kaçınılmaz sayısız yorumu olduğunu bilmek zorundayız. Mimarlık bunun en kolay görünür olduğu yer. Çok iyi bir bina yaparsınız. Gerçekten aferin denilecek bir bina ortaya koyarsınız. Ama bazı imar kurallarını es geçiyordur. Olur mu? Olur. Tabii ki olur. Dünyanın her yerinde olur. Çok iyi bir bina yaparsınız. Binanız diyelim ki 5 yıl sonra hırpalanmaya başlar. Yıkılmaya başlar. İnşaatını iyi yapmamışsınız. Ama yaptığınız bina belki de mimarlık tarihinin en önemli yapılarından bir tanesi. Bunu bir yerde söylediğimi hatırlıyorum. Çok sık söylediğim bir şey vardır. Bramante'ye çağdaşları 16. yüzyılın başında İtalyanca maestro ruinante derlermiş. Maestro ruinante harap olan usta demek. Yaptığı binalar hemen hızlı bir biçimde yıkılmaya başlarmış. O kadar konstrüktif defekt ve hata yaparmış ki. Ama sorun şu. Bramante dünyanın en önemli mimarlarından biri hala. Şimdi aynı şey değil. Bir taraftan demek ki teknik bazı problemleri halledemiyorsunuz. Ama öte taraftan bazı tasarımsal şeyler yapıyorsunuz ki onlar da sizden önce hiç kimse tarafından yapılmamış. Le Corbusier de böyledir.
Ay, evet.
Le Corbusier'in binası. Tabii.
Tabii canım. Yani, bence de yani. Tabii canım diyorum da tabii, yani çok izlediğim tabii, biri olduğu için söylüyorum.
Tabii. Tabii ki. Yani Le Corbusier'in bazı binaları yapılırlar. 16 yıl sonra binanın içine girilemeyecek kadar harap olur. Onları yeniden restore ediyorlar. 1930'larda, 40'larda, 50'lerde yapılmış binalarını restore ediyorlar bugün. Fransa'da, şurada, burada. Şimdi bu Le Corbusier'in değerinden ne kaybettirir? Önemsiz bir mimar, beceremiyor diyecek halimiz mi var? Bir taraftan teknik bazı problemleri halledemiyordur. Kötü, olumsuz bir şeyler üretiyordur. Bir taraftan dünya tarihindeki en önemli ürünleri ortaya koyuyor olabilir. Ve genellikle hep böyledir.
Le Corbusier'in bir şapel tasarımıyla Emre Arolat'ın cami tasarımı arasında bir paralel okuma yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki Hristiyanlıkla ilgili bir söz söyleme gereğini duymadı. Tabii. Ama burada cami inşa ediyorsan İslam'la ilgili bir söz söylemek zorundasın. Bana çok ilginç ve hiç düşünmediğim bir bakış açısı olarak geldi. Biz Emre Bey'le de konuştuk. Hatta onun İslam'a bakış açısı orada bir söz de var. Orada bir metin de var. O metin de benim hoşuma gitti gerçekten.
Bu toplumsal bir mesele. Yani Türkiye'de bir camiye alışa geldiğiniz bir taklit kubbeli cami yaptığınız zaman hiçbir şey söylemenize gerek yok. Herkes bakar ve bunun hemen Mimar Sinan'la 16. yüzyıla bağlantılandırır. Dolayısıyla da kabul de görür hiçbir şey söylemeden. Ama kalkıp da çağdaş bir cami yapmaya kalktığınız zaman, alışıla gelmemiş bir cami yaptığınız zaman caminizi neden öyle yaptığınızı Türkiye'de oturup İslamiyet'in içinden anlatmak zorunda kalırsınız. Yani yaptığınız caminin İslami kurallara uygun olduğunu, onlarla çelişmediğini söylemek zorunda kalırsınız. Çünkü bakanlar onu hemen kalkıp da bir kubbeli camiyi tanımladıkları gibi tanımlayamadıkları için ilk söyleyecekleri şey böyle cami olur mu kardeşim olur. Dolayısıyla siz de onlara dönüp tabii ki böyle cami olur. Diyelim ki işte şu şu şu nedenle, şu İslami kurala uygun olduğu için, bu şekilde namaz kılındığı için, şu şekilde hutbe verildiği için ben böyle bir cami yaparım diye anlatmak zorunda kalırsınız.
Ya da bir şimdi, sureden ama, örnek vermek gibi
vermek zorunda kalırsınız. Ama şimdi gidip de bunu diyelim ki işte Basel yakınlarında Ronchamp-Chapelle'ini Corbusier yaparken oturup da hiç kimseye şunları anlatmıyor. Bakın Katolikliğin şöyle şöyle kuralları vardır. Şu şekilde de ibadet edebildiğinize göre ben size diyelim ki apsisi şu şekilde yaptım. İşte diyelim ki vaaz kürsüsünü şöyle biçimlendirdim. Oturulacak kesimleri şöyle yaptım. Duvarlardaki vitraylar doğrudan doğruya Katoliklikle bağlantılıdır. Şimdi bunların hiçbirini demez. Çünkü böyle bir soru sorulmaz. Çünkü herkes bilir ki Hristiyanlık başka bir şey. Modern dünyada mimarlık başka bir şey.
Nevzat Sayın örneğini vermişsiniz orada da Malatya için tasarladığı cami.
İşte böyle cami olur mu diye bir tepki. Çünkü böyle bir taf tepki olur mu?
Cami kubbe her istemişler çeşit olur. Değil mi?
Yani, tabii.
Kubbesiz aynen. diye. Sonra ne oldu o cami tasarımı?
Yapılmadı bildiğim kadarıyla. Yapılmadı.
Kubbesiz diye.
Tabii yapılmadı. Türkiye'de bunu söylemek zorunda kalırsınız. Bakın cami böyle de olur, böyle de olur. 16. yüzyılda böyleydi ama 18. yüzyılda şöyle, 13. yüzyılda böyle cami de var. Şimdi bunları gidip de Le Corbusier anlatmaz ki size. Çünkü hiç kimse sormaz ki. Gidip de şimdi Ronchamp-Chapelle'ini diyelim ki 1950'li yılların başında yaptın ama 13. yüzyılda kiliseler böyle değildi diyen biri çıkmaz ki. Hiç böyle bir eleştiri yok. Birisi eleştiriyorsa Ronchamp'ı eleştirir. Oturup da Ronchamp gibi Chapelle olur mu sorusunu kimse sormaz ki. Sorulan soru Ronchamp bir mimarlık ürünü olarak anlamlı mı?
Belki de çok klişeler üstünden konuşuyoruz. Size de şunu da sormak istiyorum. Şimdi mesela kitaplardan birinde şey gördüm. 2014 yılında Ayasofya cami olsun mu olmasın mı 6 yıl önce konuşuluyormuş. Ya dedim ki bazı mevzular herhalde hiç değişmiyor yani. neler vardır öyle Türkiye'de hiç mevzu bitmeyen şeyler sorayım Uğur Bey'e diye.
Vallahi bunu soruyorsanız beni affetsin herkes ama Türkiye bayat lafın cennetidir. Türkiye hep aynı lafların döndürüle sürekli konuşulduğu bir ülke. Şimdi dünyada da pek çok yer var böyle. Hiç neredeyse ülkeye 50 yıl uğramasanız hiçbir şey kaybetmezsiniz. Ama Türkiye bu alanda gerçekten vahim bir ülke. Yani kubbeli cami olur mu tartışması ben size söyleyeyim 1930'lardan başlayan bir tartışma hala tartışılıyor. Yahu unutun artık da hep aynı şey tartışılmaz.
Diyorum ki biz bundan nasıl çıkacağız? Bu kadar mimarlık tartışması var. Şehir planlamacılığı konuşuluyor mu bilmiyorum. Otomobiller için sanki şehirler bizler için değil gibi bir taraftan. Ve belli maddi şeylerimiz var, çalıştığımız yerler var. Ve oturmak istediğimiz yerler var. Altı üstü iki çiçek görelim. O olmadı bir denize bakalım. Bunları nasıl anlayacağız? Biz nasıl müdahale olacağız?
Vallahi bunun çok basit bir cevabını vereceğim ben size. Bir kere Türkiye'nin önce...
Heyecanlandım. Basit bir cevap olabilir mi?
Şahane bir cevap değil. Basit bütün cevaplar zaten çok alelade olurlar. Sakinleşmek zorundayız. Biz bir kere hiç sakin değiliz. Hiçbir konuyu sakin tartışamıyoruz ki. Türkiye'de şu anda siyasal bir tartışma yapılabiliyor mu? Yapılmıyor. Türkiye'de dolayısıyla niye bek? Şu anda üniversitelerde sayısız mesele var. Hiç üniversite tartışması duyduğunuz var mı? Yok.
Biz tabii, müzik grubunu bile tartışırken kavga kanlı bıçaklı hale geliyoruz.
Türkiye
yani.
Her şeye tabii. Türkiye böyle bir ülke. Türkiye kavga üreten bir ülke. Bu Türkiye'de çok ciddi biçimde tartışma ve eleştiri kültürünün gelişmemiş olmasıyla doğrudan doğruya bağlantılı bir mesele. Türkiye'de tartışırken hemen global tartışmaya dönüyor. Yani İtalya'da Türkiye kadar depremselliği yüksek bir ülke. İtalya'da aynı derecede deprem üzerine paranoya üretildiğini hiç sanmıyorum. İtalya'nın önemli bölümü eski yapı dolu. Ciddi deprem olduğu zaman bir sürü yerinde İtalya'nın insanlar ölüyor.
Ya şimdi, bizim ama, eskilik yanında bir de korkumuz var ya, müteahhit, çalıntı, değişimler, mesela işte ana kolon diye bir şey var değil mi? Onlar yıkılıyor, insanlar kendilerine göre tadilatlar yapıyorlar gibi gibi.
Tabii herkes Türkiye'de istediğini yapmak istiyor ama başkaları aynı şeyi yapmasın istiyor. Evet. Bundan çıkacak sonuç ne? Bu hiçbir sorunu çözemezsiniz demek.
Ben vatandaş olarak ama ben kendim bir şeyler yapmak istiyorum. Şimdi sürekli şikayet etmek istemiyorum. Bir toplumsal rolüm varsa bu çalışmaktır, öğrenmektir, bilinçlenmektir ya da insanları bu konuda uyarmaktır. Ya da hadi birlikte şunu yapalım demektir. Yani ben bir birey olarak bana ne düşüyorsa ben orada tamamım. Yani bana insanlar bir şey desinler. Yani her gün... Buraya işte kaldırıma park eden araçları şikayet etmek mi? Hiç hoşlanmadığım bir şey. Ama sahipleriyle de konuşulmuyor. Ne bileyim ne yapmak gerekiyor? Onu yapmak gerekiyorsa onu yapayım. Ya da işte sileceğini mi kaldıracağım? Onu yapayım. Ya da deprem için cebimden paramı vereceğim. Kontrol ettirelim. Onu yapayım. Bir şey yapmak istiyorum.
Türkiye'de şöyle bir sorunla karşı karşıyasınız. Diyelim ki kaldırımın üzerine park eden arabalar var. Deseniz ki adama, ki demişsinizdir eminim. Yahu niye kaldırıma? Burası insanların yürümesi için, arabalar için. Cevap ne gelir? Peki nereye park edeceğim?
Tabii.
Şimdi çünkü şöyle bir mesele var. Her yeni yapılan bina için bildiğim kadarıyla hala geçerli belediyeye size bir otopark yeri hazırlaması için belirli bir para ödersiniz. İnşaatınızın boyutuna göre değişir. Sorun şu.
Tabii, kimse otopark yapmıyor.
Niye kimse yapmaz? Çünkü onun küçük bir cezası var. O cezayı öder, otopark yapmaz. Cezayı ödemek otopark için diyelim ki iki kat daha fazla inşaat yapmak çok daha yüksek masraflı bir şeydir. Ama siz onun yerine gidip de belediyeye otopark yapmadım, sen yapıp bu otoparkı karşılığında ben şu kadarlık ceza ödüyorum, tanımlanmış cezayı öderseniz böyle, yani ayrıntılarını yanlış söyleyebilirim ama kabaca mekanizma böyle çalışır, otoparkı yapmazsınız. Şimdi burada kim suçlu?
Yani...
Hepimiz suçluyuz.
Şimdi ben bunu biliyorum mesela. Artık bu bilgiye sahibim. İşte bu bile benim için bir gelişme. Yani bilmek istiyorum ve yapabileceğimi yapmak istiyorum. Ben mesela kendimi çok bu konuda bilen biriyimdir. Ev ararken bir takım notlar yazdım. Yani 15 madde yazıyorsam onu karşılanıyorsa... Olur yani. Emlakçıya bunları gönderdim. Bütün emlakçılar güldüler bu yaptığıma.
Tabii ki.
Çok komik. Ama çok basit şeyler söylüyorum mesela. Bana göre işte balkon, mutfak biraz daha hani şekilli olsun. Tuvalet olsun deyince niye bin lira artıyor? Hani çok basit isteklerim var diyor.
Hayır, hiçbir şey artmıyor. Bu milyonlar da gerektirmiyor. Buradaki mesele sizin gibi hiç kimsenin ev aramıyor oluşu. İnsanlar eve öyle bakmaz ki Türkiye'de.
Nasıl bakar?
Gayet basit. Önce banyoya girerler. Banyoya bakarlar. banyo yapılmış mı diye bir şey var. Banyo evet. Böyle fıldır fış bilmem neler varsa, mutfakta birkaç tane dolap varsa kimse kalkıp da evin diğer özelliklerine bakmaz ki. Onlar sonra yaşadıkça ortaya çıkar.
Tabii.
Bir kere öyle bir şey var. Bir arkadaşımın yıllar önce bana aktardığı bir şeyi size söyleyeyim. Sizin durumunuza benziyor. O da böyle ev aramak için küçük bir liste yapmış kendisine. Tabii şeyleri dolaşıyor, emlakçıları dolaşıyor. Emlakçının biri demiş ki, şimdi siz ruhsat da istersiniz. Ruhsatsız ev yapmak mümkün değil biliyor musunuz?
Evet. Tabii tabii.
Ya, yani adamın mantığına bakmanızı öneririm. Yani ruhsat bile Türkiye'de isteyen yoktur.
Hmm.
Eve girerler dediğim gibi. Fayanslar renkli mi? Küvet pembe mi? Böyle problemler vardır.
Tam üstüne olacak. 1,5 sene. Böyle Cihangir, Beyoğlu, Gümüşsuyu taraflarında ev arıyorum. Saatlerce ev geziyorum vesaire. Sonra yaşadıklarımdan süzülen bir yazı yazdım. Emlakçılar aslında ne demek ister diye. Bir grup emlakçı Milliyet gazetesini bastı. İnanmazsınız.
Çok
gerçekten
güzel,
bastılar ve reklam tehdidinde bulundular.
Tabii,
ondan
tabii.
Sonra Sedat Bey de yayın yönetmeniydi. Ya dedi ki özür yazısı yaz. Ya dedim ki kimden özür dileyeceğim? Nişantaşı'nda, Nişantaşı'nın göbeğinde denilen bir yerde. Aslında işte göbeğinde değil. Ondan sonra bir eve gittim. Yeşillikler içinde. İlanda böyle yazıyor. Şimdi yeşillikler içinde denilince belli kelime kodlarımız var değil mi? Ne anlıyoruz?
Tabii.
Ağaç yani ama evin her yeri yeşil,
evet.
Bina yeşil,
evet.
Apartmanın içi yeşil, bütün odalar
tabii.
Yeşil. Hiç bunu düşünemedim.
Bir
halı sahaya bakıyor.
Tabii,
yani
tabii,
her şey
tabii.
Yeşil. Çok mantıklı.
Evet.
Deniz manzaralı tabii. Diyor. İşte tuvaletin penceresinden sarkıp da yani
bakarsan,
böyle 2 metre bakarsam
tabii
tabureye falan çıkarak. Yani böyle şeyler gördükten sonra yani tabii biraz da egzajere ederek bir yazı yazmıştım. Başıma neler geldi.
Evet.
Ama yani
çok normal.
Böyle bir ev toplumu var. Sizi de dağıtmayayım ya. Yani. Sizin çok daha entelektüel bazı konuştuğunuz şeylere indirdim ama.
Yok gayet olağan bir durum bu. Yani bu konu Türkiye'nin olağan durumlarından biri. Bir kere hiç kimse eleştirilmek istemez. Türkiye'de herkes kendisi hakkında olumlu bir şey yazılsın bekliyor. Daha kötüsü herkes siz ne yazarsanız yazın bireysel alır. Ya
evet.
Şöyle bir durum düşünebiliyor musunuz? Siz genel olarak diyelim emlakçılar yazdınız. Evet Hakkari'de de emlakçı var, Mardin'de de var, Erzurum'da da var, Konya'da da var, Trabzon'da da var, İstanbul'da da. Ama diyelim ki İstanbul'daki 8 tane emlakçı kendisine yazılmış gibi size hakaret edebilir.
Evet.
Yani böyle bir ülkedir burası. Herkes kendisine bireysel zanneder. Şöyle söyleyeyim ben size. Herhalde dizi seyrediyorsunuz. Dizilerin suç dizisi seyrediyorsanız 3 diziden bir tanesinde mutlaka suçlu bir tane polis vardır. Yoldan
tabii.
Çıkmış, yozlaşmış.
Tabii.
Lütfen Türkiye'de böyle bir dizi yapmayı deneyin. Yapabilir misiniz?
Hayır.
Yapamazsınız. Bu eleştiri kültürünün henüz oluşmamış olduğu ülkelere özgü bir durum. Ötekinde neler söylenir? Neler söylenir? Yani insan yüzü kızarır söz gelimi. Hiçbir şekilde kimse üstüne alınmaz. Kim diyelim ki yolsuz polise onun problemidir bu.
Peki sizin gerçekten hani dönemiyle karşılaştırınca, dönemi için karşılaştırılınca hani bugünle karşılaştırmayalım ya da bugünle de karşılaştırabilirsiniz. Çok iyi mimar ya bu isimler dediğiniz kimler olabilir?
Valla şimdi ben böyle ad vermekten doğrusu kaçınıyorum.
Gene
bir haksızlık oluyor.
Evet.
Bir star mimarlar meselesi
tabii, tabii.
Gibi. Ama star mimar olarak saydığım herkesin iyi mimar olduğunu söyleyebilirim. Size bir sürü İstanbullu ad saydım. Ama Ankara'da da iyi mimarlar var. İzmir'de de iyi mimarlar var. Bodrum'da da yaşayan iyi mimarlar var. Antalya'da yaşayan iyi mimarlar var. Yani mimarların hepsi, bütün iyi mimarlar İstanbul'da yaşayan starlar falan değil ki. Yani onun için buna cevap vermek istemem. İkincisi de mimarlık tarihi zaten en önemlileri seçip bulmanın pratiği değil. Yani kalkıp da en
güzel.
Önemli mimar kim?
Da,
bunları
evet.
Ben saptayım. En iyi eserler hangisi? Hayır. Mimarlık tarihi başka bir şey. Mimarlık tarihi o ülkedeki yapı üretim faaliyetini genel olarak anlamaya çalışmanızdır. Dolayısıyla bilmem neredeki bir gecekondunun nasıl yapıldığı, diyelim ki Doğan Apartmanı'nın nasıl yapıldığından daha az önemli değil.
Evet.
Türkiye'de
evet.
Ama hala bunun böyle olduğunu zannedenler var. Yani herkes zannediyor ki bir yapının kalitesi yapının üzerinde gözlemlenir. Hayır, böyle bir şey gözlemlenmez. Yapının önemini, kalitesini tanımlayan şey bakan göz, yorumlayan insan. Onlar yorumladığı zaman önem kazanır. Yoksa yapının kendisi, biliyorsunuz, hiçbir şey söylemiyorlar. Suskunduruyor bütün yapılar. Siz onu konuşturursunuz. Gidip de bilmem ne apartmanında, işte diyelim ki Ahmet Bey Mehmet ile arkadaş oldu. Leyla ile Ahmet burada evlendiler diye bir öykü anlatabiliyorsanız artık o apartmanın bir öyküsü var demektir. Sizden önce yoktu ki. Onun için Türkiye'de mimarlar yakın zamana kadar adları unutulur giderdi. Çünkü kimse üzerinde çalışmaz ki. Demin sözünü ettiğim işte Seyfi Arkan. Hiç kimse hakkında adaplı bir yazı yazmazsa Seyfi Arkan'ın önemini nereden bileceğiz? Yapısının kalitesi hakkında nasıl konuşacağız? Yapı konuşmuyor ki. Yapıya bakarak, yapıyı yorumlayarak bir başka özne konuşacak. Tarihçi konuşacak, gazeteci konuşacak.
Atıyorum, yaşayan mimarlıkta konuşacak oradaki.
Yaşayan konuşacak, tabii anısı olan konuşacak. Ben burada 8 yıl yaşadım diyecek. Bunlar var eder mimarlığı toplumsal olarak. Yapıları kendileri var etmiyor ki. Ama Türkiye'de biz zannediyoruz ki yapılar var ediyor onu. Yapıya bakacağız, yapı diyecek ki ben çok önemli bir yapayım.
Aslında ben yanlış bir soru sordum. Ne kadar doğru
hayır,
bir yere
geldim. Hayır, bir soru sormadınız.
Ya, hayır, belki bir isim olarak sormam bile hata işte. Siz daha güzelini anlattınız burada da. İşte belki de bir klasik
isim
hata
olarak
yapıyorum.
Sormanızın da hatası yok. Şundan ötürü yok. O yapının kimin tarafından yapıldığını bile bilmeyiz.
Evet,
aramak lazım.
Sorun zaten.
Aramanız lazım. Aramanız lazım. Biz özneleri önemsemeye de alışık bir toplum değiliz. Yani yüzyıllar boyunca yapıların mimarlarının adlarını merak etmemiş bir toplumda yaşıyoruz. Ne diyelim, 15. yüzyılda bir İtalyan kasabasında bir küçük kiliseye girersiniz, hangi mimar tarafından yapıldığını bilirsiniz. Ne diyelim, onlarca, yüzlerce bazı ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, ben şöyle söyleyeyim size, 5000 tane tarihi mimar adı kaydedebilirsiniz. Böyle kitaplar var. Diyelim ki mimar ansiklopedileri var. Amerika'da kuruluşundan beri çalışan mimarların kataloğu var. Ne diyeyim? 10 bin civarında mimar var diyeceğim size. Atıyorum ama miktar böyle bir şey. Peki Türkiye'de bir tane mimarlar ansiklopedisi yapmaya kalktıydı. İmar İskan Bakanlığı gibi bir devlet örgütü. Kaç tane Türkiye'de mimar adı çıktı? Yüzü bulmadı. Çünkü adlarını çoktan unutmuşuz. Hiçbir yere kaydetmemişiz. Zamanında önemsememişiz. Binanın kendisini önemsemişiz. Bütün Osmanlı döneminin 16. yüzyılın mimarlarını yazsanız, söyleyeyim size, 20 tane önemli mimar adı çıkaramazsınız. Şimdi bu mimar olmadığı için değil.
Mesela ben eski bu Arkitekt dergisinin arşivleri açılınca baktım. İlk yılları mesela Mimar Vedat, Mimar Hayri. Hani
tabii,
soyadlar
tabii.
Yok. İsimler tabii. Kim? Yani ne oluyor? Sonradan biraz isimleniyor. Tabii, hani tabii. Soyadlar geliyor. Ama tanımadığımızda, belki de işte bütün her şey de bu. İnsanları birbirimizi tanımayınca ilişki kuramıyoruz.
Evet.
Binaları tanımayınca ilişki kuramıyoruz. Sokakları tanımayınca kendimizi ya da toplumu.
Etmiyoruz.
Tabii,
merak
yani...
etmeyiz. Asıl merak etmeyiz. Ya bunu hangi mimar yaptı merak etmeyiz. Merak etmezseniz adını bilmezsiniz. Adını bilmezseniz yapı, herhangi bir yapı olur çıkar.
Tabii ya ki. İşte yani bu iş çok zor Yonca der ya Bülent Ortaçgil'i, çünkü insanlar hiç soru sormadan durur.
Evet, evet, aynen öyle, çok doğru. Yani siz emek harcayacaksınız. Binalar emek harcamıyorlar. Siz onu anlamaya çalışacaksınız. Bizim asıl aktif olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu mimarlık için geçerli değil. Her alanda aktif olmamız gerekiyor. Biz Türkiye'de aktif olmak istemiyoruz. Yani özne olarak aktif olmak istemiyoruz. Karşımızdaki nesneler aktif olsun diye bekliyoruz.
Oğlunuz da mimar, öyle söylediniz. Bu onun hı hı. için zor mu? Siz eleştiri de yapan bir insansınız ve mimarlık alanında zaten hani babanın, annenin, aileden güçlü mimarlar olması insan için bir yük bir taraftan. Siz başkaları için de benzer bir şey söylemiştiniz. İşte Emre Arolat için, Tabanlıoğlu için evet. mesela.
Ben kendi ailem hı hı. için söylemedim ama soruyorsanız tabii, şöyle tabii. söyleyeyim. Hı hı. Biz üçümüz de mimarız ama çok farklı biçimlerde mimarız. Hmm. Oğlum benim bir kere öncelikle mimari film çekerek, mimari üç boyutlu ve hareketli canlandırma yaparak çalışan birisi. O ve süper. Aynı zamanda da bunun dersini de veriyor part time olarak. Eşim restorasyon koruma alanında çalışan biri. O da öğretim üyesi. Bambaşka bir alanda çalışıyor. Ben ağırlıklı biçimde kuramsal konularda çalışıyorum. Üniversiteyle tabii ki ilgim var. Yayıncılıkla tabii ki ilgim var. Dolayısıyla biz birbirimizin ayağına basmayan bir aileyiz. hepimiz kendi işimizi terbiyeli yaparız. Kavga etmiyoruz. Birbirimizi eleştirmiyoruz.
Ya siz şahane anlatmışsınız zaten. 1985'te Gülsün Saraçlar'la evlenmişsiniz. Gül diyorsunuz hı hı. siz. Evet. Ben Gülsün demem, Gül derim hı hı. demişsiniz. Gül olmasaydı bazı akademik açmazların asla üstesinden gelemezdim. Başkalarının hı hı. depresyon geçireceği koşullarda Gül istifini bile bozmaz. Sevecenliğini evet. Kaybetmez, yılgınlık yaşamaz. Bu işleri sorunu çözer gibi bir şeyler söylüyordunuz.
Tabii. Tabii.
Hepsinden önemlisi bana ayar verebilen, haddimi bildirebilen belki de tek insandır. Ben eşimden korkarım demişsiniz.
Evet, çok doğru söylemişim. Bir kere daha tekrarlayabilirim. Tekrarlamayayım tabii ki, siz söylediniz. Tabii ki. Yani gerçekten de eşinizle böyle dinamik bir ilişkiniz olması gerekiyor. Dolayısıyla gerçekten de dinamiktir. Dolayısıyla en sorunlu zamanlarda gerçekten çok sakin, ne diyelim, benim canımın sıkılmasına imkan bile vermeyen bir sükuneti vardır.
Oh, hani maşallah, olayı hepimize lazım. Ben ondan bence bir de nasıl olunur yapayım, nasıl öyle olunur?
Tabii ki. Mutlak bir suskunluk da değil ama aynı zamanda ne diyelim, sizi her seferinde ajite eden, problemi daha da büyüten insanlardan biri de değil. Bu büyük bir avantaj, doğrusunu söylemek lazımsa.
Siz zaten yıllar sonra birbirimize itiraf ettik. Bu evliliğin bu kadar uzun süreceğini hiç beklemiyormuşuz. Duygusal bir karar almıştık doğru. diye bir şey söylüyorsunuz
evet,
orada.
Aynen öyle gerçekten. Böyle olacakmış. Bu ortaya çıktı. Yaklaşık 36 maşallah. Yıl sonra bunu fark ettik.
Maşallah.
Tabii.
Mimarlıktan çok belki de toplumsal meseleler üzerine konuştuk hı-hı. ama hani sizle hı-hı. başka podcastler de yapmak isterdim. Mesela işte Çin üzerinde konuşuyorsunuz. Belki de yapılaşmanın hı-hı. Türkiye gibi olduğu yerlerden. Ama totaliter bir tarafı da var ve batılı hı-hı. mimarların orada çalışmaları aslında bir tür hı-hı. rüşvet gibi. Yani işte hı-hı. Çin mimarisi ve yapmak istedikleri ve baskılar hı-hı. konusunda çok şey yazılmıyor diyorsunuz.
Tabii.
Türkiye'deki mimarlığın hı-hı. işte yarattığı hı-hı. durum, bugün nerede olduğumuz. Yani o kadar çok ayrı ayrı bölümler yapılabilir ki biz böyle bir sohbet etmiş olalım. Ve klasik sorumuzu ben size sorayım. Nasıl olunur?
Kastettiğiniz şey ben nasıl oldum mu, yoksa başkaları nasıl olabilir mi meselesi?
Siz kendi yani, olmanızdan yola tabii. çıkarak bize açık ifade tabii. etmek görüşlerini ya da inandığın şey tabii. için savaşmak belki de, bu bile olabilir.
Vallahi her şeyden önce bir kere bunu söyleyebilirim. Bir şeye inanıyorsanız, bir şeyden önemlisi kendinize inanıyorsanız diyeceğim. Yani herhangi bir işi yapabilmek için Türkiye'deki gündelik alışkanlığı unutmak gerekir. Önce insan kendisine inanmalıdır. Biliyorsunuz Türkiye'de öğüt olarak insanlara eski kuşaklar bunu söylemezler de. Yani kendine inan değil. Tabii. Aslına bakarsanız hep dışarıya havale etmek. Hayır, kendinize başkaları inanmanız. Ölçüyor. Evet, başkaları ölçü olsun. Ya siz kendinizi önemsemiyorsanız hiç kimse sizi önemsemez. Gayet basit. Dolayısıyla böyle bir bakış açısıyla bir kere başlamak gerekir diye söyleyeceğim. İnsanlar kendilerini bir kere belli bir şeyi yapmaya yükümlü gibi duymalıdırlar. Ben en azından böyle duyduğumu söyleyebilirim. Ben bu işi yapmalıyım. Tesadüfen önüme çıkmış bir işi değil. Belli bir işi yapmak zorundayım. Dolayısıyla bu alanda beni orada istemiyorlarsa küsmem, ne diyelim, alınmam, alanı bırakmam, depresyon geçirmem. Nehir Söyleşi'yi okuduysanız yani defalarca depresyon geçirmen lazımdı herhalde.
Evet. Hayır. Çok eminsiniz. Yani ve bir neşeniz var ve dediğim gibi yani ilgi alanı biraz da çok okumak ve okumanın açtığı zihin diye de düşündüm açıkçası yani. Hani biraz geçmişi okumak, edebiyat, başka yaşanmışlıklar, bunlar önemli şeyler aslında hayatı anlamak için.
Yani hayatınızı daracık bir çerçeveye sıkıştırırsanız, küçücük bir pencereden dünyaya bakmaya başlarsanız mutlu olmanız için hiçbir neden yok. Ama sayısız pencereler var ve o pencereleri siz açacaksınız. Başkaları sizin için pencere açmıyorlar ki. Okuduğunuz zaman da, yazdığınız zaman da bir kere bunu söyleyebilirim. Herkes için geçerli bu. İkincisi, gerçekten de neşenizi kaybetmemeniz gerekiyor. En olumsuz durumda bile dünyaya gerçekten biraz keyifle bakmak gerekir. Bu keyifle bakmak, keyiflenecek hiçbir mesele yok demekle açıklanamaz. Onu söylemeye çalışıyorum. Ben bu dünyada nerede keyiflenebilirim şeklinde konuşuyorsanız hiçbir dünyada hiçbir zaman zaten keyiflenmeyeceksiniz demektir. Keyif böyle bir şey. Gerçekten neşe de dışarıdan empoze edilen bir şey değil. Sizin ki ürettiğiniz bir duygu, yani duyguları biz inşa ediyoruz. Duygular dışarıdan empoze edilmiyor ki bize. Duygular toplumsallığın içinde bizim ürettiğimiz, duyarlılıklar bizim ürettiğimiz. Bunları inşa etmek için insanın herhalde çalışması gerekir. Hani ben ne yaptım diyorsan, bir marifetim varsa, en azından kendim için konuşuyorsan, bunları yapmayı başarmışımdır. En azından moralim bozulmadığını söyleyebilirim. Her zaman ne diyelim söyleyecek bir sözümün olduğuna inanmak şeklinde bir megalomanyaklığım mı var derseniz, evet, hiç kuşkusuz bu da söylenebilir tabii ki. Yani söyleyeceğiniz sözün önemli olduğunu düşünmüyorsanız bir kere söz söylemezsiniz ki zaten. Niye konuşacaksınız ki? Öyle değil mi? Bir önemli bir iş yaptığınızı varsaymalısınız ki yapasınız. Şu anda yaptığınız işte, hani Allah belasını versin diye yapmıyorsunuz herhalde.
Yok,
mutluluk da sizde, neşe içinde yapıyorsunuz. Böyle olmazsanız zaten ortada bir söyleşi olur muydu? Sadece soruları arka arkaya bana sorsanız ciddi ciddi, ya da soruları bana gönderin, ben kendi kendime okuyayım size cevaplar vereyim. Böyle söyleşi olur mu? Bu bütün alanlar böyle çalışıyor. Dolayısıyla kendiniz yaratıyorsunuz. Kendi zihinsel halinizi, duygusal halinizi, duyarlılıklarınızı, sevgiyi, bu sevgiye de ilişkin bir meseledir doğal olarak. Yani bütün alanlarda sizin ürettiğiniz, sizin ayakta tuttuğunuz meseleler sizi var ediyorlar. Dışarının sağladığı imkanlar, evet, uygun koşullarda belki daha avantajlı olursunuz ama onlardan da daha önemli olan sizin kendinize biçtiğiniz değer, bana kalsa öyle söyleyeyim. O değeri biçebiliyorsunuz.
Evet. Onu oturtmak çok zor herhalde. Kendine güvenli bir şekilde. Belki işte aileden sevgi. Ya dışarıdan bir şey beklememek lazım da. Böyle bazı insanlarda o sevgiyi, özgüveni daha çok görüyorsun çocukluktan itibaren. İşte sizin anneannenizin sizi camiye götürmesi. Madem bu çocuk mimar olacak, güzel bir cami görsün diye. Hani mimarisine baksın. O bile çok önemli belki de.
Tabii ki çok önemli. Yani ben ailemden çok destek gördüm. Yani burada şimdi haklarını yemeyeyim.
Ya bir de ben bu söyleşiye hazırlanırken dinleyenleri nasıl gelecek bilmiyorum ama dedim ki bir saat öncesinde sizinle konuşmadan, Allah yandık dedim. Şimdi sizin işte 20'ye yakın kitabınız var. Ben de olanları karıştırdım. Üstüne işte sizinle yapılmış nehir söyleşiye baktım. Ve o kadar doldum ki nereden konuşacağımı bilemediğim zamanlar oluyor. Çünkü çok şey konuşmak istiyorum. Şimdi sizin ilgi alanlarınız, konuşma ve kitap alanlarınız birbirinden hem aynı noktada hem de farklı. Şimdi tabii. Birisi diyecek ki Uğur Bey'i ben şunun için dinliyorum. O var mı mesela? Ben onu merak ediyorum. Anlatabiliyor muyum? Siz pek çok konuda size sorulduğunda eğer ki o konuyu biliyorsanız çok dolu dolu cevaplar veriyorsunuz diyorum ya. Ben size bir de Türkiye'deki yapı ve yaşam pratiklerini anlatayım deseniz onun da programını yapalım derim. Çünkü harika anlattınız, anlatıyorsunuz. Ve hepimizin de biraz bilmesi gerekiyor. Şundan da olsun, bundan da olsun anlatabildim. Ortaya karış. Şimdi onlar eksik kaldı gibi.
Şöyle ben size o zaman kendimle ilgili bir dalga geçmem vardır benim, onu söyleyeyim. Yahu derim ben sık sık öğrencilere falan da söylerim, arkadaşlara da söylerim. Öldüğüm zaman insanlar ya kaç tane Uğur Tanyeli vardı acaba diye soracaklar.
Kesinlikle
bir tane değil. Bir sürü Uğur Tanyeli var herhalde diyecekler. Bunu sulluk olsun diye söylüyorum ama gerçekten de böyle. Ama tabii. Herkes böyledir. Hepimiz bir tane Uğur Tanyeli değiliz, bir tane siz de değilsiniz. Öyle değil mi?
Ama gördüğüm kadarıyla hakkını vermişsiniz. Mesela işte dergi çıkarmışsınız. O sizin en uzun süreli deneyiminiz belki, yani bir yerde çalışma 30 yıl olmuş. Evet. Yani düşünün mesela işte 30 yıl dergicilik, yayıncılık yapmak. Bunu hakkıyla yapmışsınız. Öğretim üyeliği, size tek öğretim üyesi desek de olur yani. Tek başına dergici desek de olur. Tabii, tek başına mimarlık tarihçisi de desek olur. Mimarlık eleştirmeni desek de olur. Şimdi bu herkes için öyle olmuyor. Yani oradan çeyrek, buradan yarım oluyor. Şimdi ben sizinle hangi taban üzerinden konuştuğumu ve bunun yeterli olup olmadığını tartamadığım için böyle diyorum. Yoksa çok keyifli bir söyleşi benim için.
Umarım yine böyle bir söyleşi yaparım. Size uygun bir
yapalım ne ben, olur şu yapı tarihini siz bana anlatın. Yani ben sizin kütüphanenizi falan da görmek istiyorum da şimdi o haritaları vallahi gelirim. Yani şimdi o haritaları merak ediyorum. Ben böyle şeyleri çok merak ederim. Yani o çivileri anladım. Merak ederim. Sonra o ben de başka meraklara çağırıp falan. Yani Uğur Bey'cim ben sizi okurken bayağı merak ettim. İlgi alanı olan insanlarla konuşmak her zaman zevkli. Sizinle de çok zevkli yani açıkçası. Bitiresim yok ama nasıl bitirelim?
Valla çok teşekkür ederim bir kere. Böyle bir söyleşi yaptığınız için çok alelade bir bitiriş olacak ama benim açımdan hiçbir sorunu yoktu. Evet dağınıktı ama konuşma zaten dağınık bir şeydi. Konuşma da öyle bir şey. Ayrıca eğlenceliydi. Siz de benim gibi bayağı neşelisiniz gördüğüm kadarıyla. Benden daha az neşeli bir haliniz yok.
Yok
bu
değilim.
Avantajdır. Bu benim için bir avantaj gerçekten. Bu kendiyle barışık olmak dediğim durum. Sizin de kendiyle barışık olmak gibi bir haliniz var. Çok dolayısıyla karşılıklı keyfi gücür insanın sözleşmesi.
Keyifleri gıcır olur umarım dinleyenlerin de öyle.
Umarım onlar da aynı derecede eğlenirler ve de katkıları olur söylediğimiz şeylerin onlara.
Kesinlikle, kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum ya Uğur Bey. Tekrar çok keyifli bir söyleşiydi.
Çok teşekkürler.